Merhaba herkese, Cengiz ben. Duvarın Ardına hoş geldiniz. Bugün dürtüsellik hakkında konuşacağım. Biraz tabii DB ile ilişkisini ele almaya çalışacağım. Ayrıca hayatımızın içinde de genel olarak kendi başına bir fenomen olarak da dürtüselliği ele alacağım. Hayatınızda eminim herkesin başına şöyle bir şey gelmiştir. Anlık bir kararla yaptığımız bir şey ya da düşünmeden söylediğimiz bir şey bazen kendimize zarar vermiş olabilir. Karşımızdakinin kalbini kırmış olabiliriz ya da hızlıca verdiğimiz bir karar beklenmedik bir sonuca yol açmış olabilir. Bir yerde bir grup içerisinde konuşurken kırdığımız bir pot başımızı belaya sokmuş olabilir. Bu bölümde dürtüselliğin hem DB'li bireyler üzerindeki etkilerini hem de genel anlamda dürtüsel davranışların günlük yaşamımızı nasıl etkilediğini örnekler üzerinden anlatmaya çalışacağım. İlginç bir konu, benim de merakla okuduğum ama okurken de böyle ya bu tam aklıma yatmıyor, kafama yatmıyor dediğim konulardan bir tanesi. O yüzden hani benim de kendi içimde böyle düşünme anlarıma sizler de tanık olabilirsiniz. Size böyle çok didaktik bir şey belki sunamayabilirim. Ama öyle de olmasın. Zaten birlikte düşünme egzersizi yapalım. Podcast hani benim genel ilk zamanlardan bu yana yaptığım belki de tarzım bu. Bazen biraz daha didaktik olduğumu kabul ediyorum ama çoğu kez düşünerek, tartışarak gidiyorum. Bazı insanlar bunu psikiyatriyle ilgili spekülasyon yapmak, kendimce eğip bükmek olarak düşünüyor. Öyle değil aslında. Eğip bükmek istesem ona bile gerek yok. Hani eğip bükeceğim şeylere gerek yok. Giderim bir makale bulurum. Hani benim düşüncelerimle aynı çizgide. Çünkü arayan bulur. Bununla da ilgili podcast yaptık. Eğer ben bir şeye inanıyorsam, hani spekülasyon yapmama gerek yok zaten. İnandığım doğrultudaki makaleleri bulurum. Onunla ilgili şeyler burada paylaşırım. Sonra da derim ki ama bak makaleler böyle diyor. Tabi bu şey hani çok böyle tehlikeli yerlere gidebilir. Yani makalelerde yazanlar gerçek değil mi yani? Böyle bir bilim düşmanı tutum canlanabilir. Makalelerde yazan şeyler bazen gerçek, bazen gerçeğin biraz çarpıtılmış hali. Bunu da herhalde benden ilk defa duymuyorsunuzdur. O yüzden hani okuduğumuz şeylerin üzerine spekülasyon yapmak bence çok mantıklı. Çünkü okuduklarımız bir hakikat değil, bir hakikate ulaşma çabası. Hani insanların hangi motivasyonlarla bu yola çıktığını da bilmediğimiz için bizler de kendi kendimize bir şeyleri düşünüyoruz, tartışıyoruz. Şimdi dürtüsellikle ilgili şöyle bir bakalım. Nasıl kavramsallaştırılabilir bu dürtüsellik? İki şekilde. Bir tanesi davranışsal dürtüsellik, bir diğeri bilişsel dürtüsellik. Örneğin bir iş toplantısında aniden öfkeli bir yorum yaptınız. Toplantıyı hızlı bir şekilde terk ettiniz. Bu mesela davranışsal bir dürtüsellik olabilir. Bunun çok fazla örneği var. Tartışma programlarında tabii yine yakın zamanda vardı ama eskiden bir de böyle magazin figürlerinin terk ettiği sahneleri hatırlarsanız böyle bir talk show formatında istemediği bir soruyu duyduğunda çok dürtüsel bir tepki verebilir ya da herhalde en klasik davranışsal dürtüsellik örneği Ne Dedin Sen adlı güzide sorunun bir tokatla ne yazık ki ilgili kişiye ulaşmasıdır. Yani düşünsenize milyonlar sizi izliyor. Kameralar karşısındasınız. Bir televizyon programındasınız. Hani şimdinin televizyonu gibi de değil yani. Televizyon sahiden izleniyordu. Şimdi televizyona çekilip YouTube'da izlendiği bir evredeyiz. Böyle bir anda sahiden davranışsal dürtüsellik karşımıza çıkıyor. Birçok böyle arkadaşınız da vardır. Belki görmüşsünüzdür. Sizler de tanık olmuşsunuzdur. Bir ortamı aniden terk ediyor. Hoşuna gitmeyen bir şey olduğunda bir anda işte telefonu kapatıyor, bir süre ulaşamıyorsunuz. Bu tarz şeylere tanık olmuşsunuzdur. Genellikle böyle bir öfke durumu bu dürtüselliği harekete geçiriyor ama tek başına yani aslında sadece öfkeyle açıklamak da kolay değil. Çünkü insanlar öfkelenebilir. O yüzden öfke burada ana şeyimiz değil. Burada hızlıca bir davranışsal reaksiyon vermek aslında bu davranışsal dürtüselliğin bir göstergesi. Bir de bilişsel dürtüsellik var. Bu biraz daha zaman yönetiminde, planlamada yaşadığı zorlukları aslında insanların ifade etmek için kullanılıyor. Yani bir plan yapıyorsunuz. Şu saatte şurada olacağım diye. O planı yaparken bazı yerleri hızlıca atlamışsınız böyle düşünürken. Sizin için belki daha çok dikkat çeken planın sizin için önemli olan kısmına hızlıca geçmişsiniz ama arada nerede ne yapacaksınız? O kısımları atlamış oluyorsunuz. Özellikle yine DHB'de planlama organize olmakla ilgili sıkıntılardan birisi de bu. Yani burada bir zorluk çektiklerini biliyorlar ve bununla ilgili bir mesai veriyorlar. Mesela haftalarını planlamak ya da günlerini planlamak ama çok hızlıca atlıyorlar bazı basamakları ve onlar için daha önemli şeyleri yazıyorlar ama hayatla birbiriyle bağlantılı olduğu için yani ama günün bütün programı da birbiriyle bağlantılı olduğu için yani bir plandan ötekine ya da bir task'tan diğer task'a geçiş yaptığımız için hani birkaçını atladığımızda ötekine direkt geçmek zor oluyor ve diğerlerine de etkisi oluyor böylece o bilişsel dürtüselliğin. Şimdi dürtüselliğin günlük yaşamdaki etkilerine bir bakalım. Hani Aklıma gelen örnekleri vermeye çalışacağım. Ama sizin de eminim aklınıza bazı örnekler gelecektir. Psikiyatride özellikle biraz böyle sınırlı bir yerden bakıldığını düşünüyorum dürtüselliğe. Belki bilmiyorum, biraz da böyle ahlakçı bir tutum da olabilir. Ya da psikiyatrinin gördüğü hastalarla ilgili daha kestirme bir muayene şekli de olabilir. Mesela cinsel hayat çok öne çıkıyor dürtüsellikle ilgili şeyde. Dürtüsel bir şekilde bir partnerle birlikte olmak. Yani tanımadan etmeden birinin evine gitmek hızlıca. Mesela bu çok defa, hani mesela dürtüsellik deyince akla gelen örneklerden biridir. Yani başka bir sürü örnek vardır ama bu daha çok gelir. Burada da herhalde ahlaki bir pozisyon olduğunu düşünüyorum. Yoksa niye mesela biriyle birlikte olmakla bir toplantıyı terk etmek arasında dürtüsellik muayenesi sırasında bir fark olsun? Ama bu herhalde daha insanların böyle aklında kalan şeylerden bir tanesi. Yani tanımadığınız, bilmediğiniz biriyle cinsel bir ilişki yaşamak dürtüsellik olarak kabul edilebilir. Hani yani nereden baktığınıza bağlı. Tartışılabilir tabii ki. Yani ne kadar tanımıyoruz etmiyoruz. Muhtemelen bazı referanslara hızlıca vakıf oluyoruz. Ama tabii ki yeterli mi? Değil. Aslında birini tabii tanımak için ne kadar süre yeterli? Hani ne bu kararı dürtüsel olmaktan çıkarır? Bir karar kaç saniye, kaç saat, kaç gün içinde verilirse dürtüsel olmaktan çıkıyor. Yani milisaniyeler içinde gibi bakıyorsak, yani bu o zaman neredeyse refleks yani. Refleks kadar mı hızlı olması gerekiyor? O yüzden hani ilginç tarafları var. Konuşalım, hani bunları tartışalım. Tabii dürtüselliğin şeylerinden biri de aslında yine bir haz meselesi. Haz erteleme meselesi de dürtüselliğin içinde. Yine benim sevdiğim örneklerden birisi olacak. Bir yerden bir yere gidiyorsunuz. Bir arkadaşınız sizi kapıda bekliyor. Hatta işte bir grup sizi bekliyor ve geç kalmak üzeresiniz. Yolda giderken bir dondurmacı görüyorsunuz. Aa diyorsunuz, ben bir dondurma alayım şuradan. Böyle bir anlık tatmin arayışını gösteren aslında bir durum. Ve diğer insanların planlarını bozuyorsunuz. Bir başka örneği düşünelim. Yine bir toplantı içerisinde konuşuyorsunuz ve düşünmeden bir yorum yaptınız ve bunun aslında bazı sosyal sonuçları olabilir. Bununla yüzleşmek zorunda kaldınız. Bazı insanlar böyle anlık tepkiler, anlık hareketler yapabilir. Bilirsiniz yani, bu insanlar böyle başına da iş açarlar. Uslanmazlar da. Orada herhalde gerçekten bu insanların dürtüsel olması ile ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü ödül cezayla da çok fazla değişen bir şey değil. Yani hani bu meselelerin sosyal sonuçlarıyla yüzleşiyorlar ama çok değişmiyor tavırları. Muhtemelen daha böyle yapısal bir şey bu. Sonradan öğrenmeler, sosyal öğrenmelerle çok fazla değişmiyor. İş yaşamında ya da akademik hayatta da bazı zorlukları var dürtüsel olmanın. Şöyle örnekler var, aklıma geliyor. Size bir konu hakkında bir rapor hazırlamanız görevi verildi ve bu rapor önemli bir rapor. Çalıştığınız kurum için önemli bir rapor ve hatta buna göre pek çok yeni hamle yapılacak. Ve siz de bunu çok özenli bir şekilde hazırlamalısınız. Şimdi bazen bu tarz böyle önemli görevler birine verildiğinde de bir heyecan ortaya çıkıyor. Bunun iki türlü karşılığı var. Bir tanesi biraz kaygılanmak. Ben ne yapacağım, nasıl ilerleyeceğim diye kaygılanmak ve böyle biraz kitlenip kalmak, devam etmekte zorlanmak, hatta ertelemek. Bir diğer şey de böyle heyecanlı bir şekilde bu işe başlamak, atlamak, hemen böyle görevi bitirip size bu görevi veren kişiye sonuçları iletmek. Bu daha dürtüsellik tarafıyla ilgili bir yer belki. Böyle hızlıca detaylara çok fazla dikkat etmeden işi bitirdiğinizde mutlu olabilirsiniz tabii ki bir süreliğine. Ancak sonrasında durum böyle olmayabilir. Çünkü siz raporu hazırlarken böyle çok fazla araştırma yapmadan, derinleşmeden ya da o görevle ilgili yönergelere çok fazla dikkat etmeden, verileri çok fazla kontrol etmeden hızlıca. Burada hız çok önemli. Bir şeyler yaptınız, bir şeyler yaptınız ve bitti sandınız. Sonuç olarak bu hazırladığınız şeyde, raporda, neyse artık bu, birçok hata ve eksiklik karşınıza çıktı. Bunu sunduğunuz yönetici, patron, akademisyen, her neyse, bu raporu ya da bu sunulan materyali incelediğinde birçok hatayı fark eder. Çünkü onlar da sizden biraz daha kıdemlidir. Hata yapılması muhtemel yerlere çok iyi bakarlar. Ve siz de zaten alelacele yapmış oldunuz. Bu onları memnun etmez. Anlık kararlarla hızlı hareket etmenizin sonuçlarından bir tanesidir. Sizden ya tekrar bunu yapmanızı isterler ya da ya sen bunu yapamıyorsun, yapan birine ben vereyim der. O da hayal kırıklığı yaratır. İki durumun da tabii sonuçları var. Hadi bir tanesi diyelim ki daha yapıcı bir yerden yaklaşalım. Size bazı hatalarınızı, eksiklerinizi gösterdi. Neden hani bunları yaptım diye düşünmeye başlarsınız. Yani bu kadar zor muydu gerçekten? Niye bu kadar hani hızlıca yapmam gerek? Niye hemen bu hazırlığı bitirmem gerekti? Kendinizi de savunmakta zorlanırsınız. Sonra ikinci bir iş çıkar size. Yani size tekrar bu işi verirlerse, hani iyi niyetli bir yöneticiniz varsa, raporu tekrar gözden geçir ve daha dikkatli çalış diye söyler. Raporu tekrar gözden geçirmek de sıkıcı olabilir. Yani böyle hızlıca bakıp bakıp aslında doğruymuş, iyiymiş, bu normalmiş, bunda bir şey yokmuş gibi yine benzer hataları yapabilirsiniz. Ama hani tekrar daha dikkatli olduğunuzu düşündüğümüzde yine bir zaman maliyeti ortaya çıkıyor. Bu defa en başta yaptığınız süreden neredeyse daha uzun. Yani o yüzden aslında bu şey de vardır ya, birkaç görüş var. Mükemmel iyinin düşmanıdır. Bu herhalde çok dürtüsellikle ilgili söylenebilecek bir şey değil. Evet, mesela bazı şeyleri en iyi haliyle değil de iyi haliyle bitirip bir neticeye varmak çoğu zaman mükemmel olmasından daha fazla fayda sağlayabilir bize. Hani uzun vadede de bu böyle. Ama çok kısa bir zamanda çok böyle ne yaptığımızdan emin olmadığımız bir iş başımıza iş çıkarabilir. Yani o mükemmel iyinin düşmanıdır açıklaması burada geçerli olmayabilir. Çünkü iyi bile yapmamışsak, değil mi? Yani mükemmel iyinin düşmanıdır da mükemmel kötüyü ya da ortalama bir şeyin de dostu değil. O yüzden hani galiba en azından belli bir seviyede bir şey hedeflemek gerekiyor. Burada böyle neden bu kadar hızlı yapmam gerekiyor? Neden çok hızlı hızlı baktım? Ya yani öyle bir içimizde bir sinyal olmalı. Ya ben bir şeyleri çok hızlı yapıyorum. Bir şeyler çok hızlı gidiyor. Acaba burada bir sıkıntı olabilir mi diye de düşünmek lazım. Ben hep şeyi anlatıyorum. İnsanlarla belki de diğer canlılar arasındaki bir farkı, yani hayvanlar mesela. Hayvanlar korkuyor mesela, kaygılanmıyor. Onlar için yani bir durum ya vardır ya yoktur. Yani aslan karşısına çıkar ceylanın. Sonra aslan gider. Yani aslan ya vardır ya yoktur. Aslanın gelmesiyle ilgili bir beklenti kaygısı çok fazla yoktur. Ya da karnı acıkınca avlanır. Çok cahilce konuşabiliyorum belki, hani çok stok da yapıyorlardır, işte bazı hayvanlar biraz daha zekidir, biraz daha geleceği de planlıyordur, ona bir itirazım yok da hani genel anlamda söylüyorum. Böyle elbette çok çeşitli hayvanlar var, bulmaca çözen hayvan var, yani bunlara bir itirazım yok da yani böyle genel hani savaş kaç tepkisi üzerinden, biraz daha korku tepkisi üzerinden ilerlediklerini anlatmak için söylüyorum. Ama insan mesela kaygıyla alakalı bir yerden devam ediyor daha çok kararlarında. Onu da hani söylediğim şey şudur, yani yaklaşma hızı. Yani bir yere yaklaşma hızınızdan da aslında neticenin ne olacağını anlarsınız. Yani üniversite sınavına hazırlanıyorsunuz. Yani o hazırlandığınız zaman da sonuçta sınav günü belli olacak performansınız. Ama sınava giderken o çalışma temponuzdan şeyden böyle kaygılanmaya başlarsınız. Çünkü çok iyi gitmiyordur. Çünkü çok iyi gitmiyordur ve kaygılanırsınız. O zaman da yani çok hızlı bir şekilde yaklaştığınızı düşünmediğiniz için bunun olmayacağını düşünürsünüz. Üzülmeye başlarsınız. Bunun bence tersi bir örnek de var. Yani bir yere çok hızlı yaklaşmak. Bir sonuç var sizden ya da bir deadline var ya da sizden bir şey istenmiş. Hıpızlı gidiyorsunuz ve "Aa, ben çok iyiyim herhalde, çok hızlıyım. Böyle hemen her şeyi yaptım" falan. Burada da bir düşünmek lazım. Yani bu kadar hızlı olamaz. Hayatın kendine ait bir kendi hızı var yani. Yani bundan çok hızlı olursak ya da bundan da çok yavaş olursak bazı zorluklar yaşayabiliriz. O yüzden ben bu kaygıyla, belki kaygı ve umutsuzluk diyelim, hani o yaklaşma hızının az olduğu zamanlar, dürtüsellik de yaklaşma hızının çok fazla olduğu zamanlar gibi düşünüyorum. Yani ikisinin de böyle bazı sıkıntıları olduğunu düşünüyorum. Genellikle hani hep diğer tarafı konuşuyoruz. Bir şeyi çok hızlı yaptığımızda, böyle çok gümbür gümbür ilerlediğimizde de bir düşünüp "ya ben ne yapıyorum" diye bir sorgulamak iyi olabilir. Bu tabii çok farklı yerlere de çekilebilir. Onu da artık sizin hayal gücünüze bırakıyorum. Tabii dürtüsellik dediğim gibi hayatın her yerinde karşımıza çıkıyor. Çoğu kez bizi hayatta bazı zorluklarla karşı karşıya bırakıyor. Ve bazı şeyler böyle hemen olsun, bir anda olsun ya da çok ani bazı yanlış kararlar verip kendimizi zor durumlara sokuyoruz. Terapinin içinden çıkamadığımız yararsız döngüleri çözmek, ani ve yanlış kararları değiştirmek, bugünün sorunlarını çözmekle kalmayıp geleceğin de sorunlarını engellemek, daha mutlu ve başarılı bir hayat inşa etmek gibi pek çok faydası var. Bunu gösteren pek çok araştırma var. Terapi yolculuğunu henüz deneyimlememiş, bu adımı atmak isteyen ama çekinen ya da önceden terapi aldınız ama yeniden başlamakla ilgili biraz kafanız karışık, Hayvel'den destek alabilirsiniz. Hayvel online terapiyi ücretsiz bir şekilde deneyimleyebilirsiniz. Ve bu belki de yeni bir yolculuğun ilk adımı olur. Sizin için anlamlı bir adım olur. Hayvel'in kişiselleştirilmiş kayıt süreci sayesinde terapiye başlamak isteyen kişiler beklentilerine ve ihtiyaçlarına uygun bir uzman bulmak için zaman ve enerji kaybetmiyorlar. Hayvel'de 1200 aşkın uzman psikolog var. Hepsi özellikle seçilen ve böyle çok sayıda başvuru da alıyor Hayvel bu platformda yer alabilmek için, ama az sayıda psikolog basamakları geçip Hayvel'in kendi platformunda yer alabiliyor. Siz de kendinize uygun terapisti görüntüleyip onu seçebilirsiniz. Hem indirim kodunu hem de Hayvel'e dair daha detaylı bilgileri podcast'in açıklamalarında bulabilirsiniz. Dürtüsellikle ilgili konuşmaya devam edelim. Biraz böyle iş yerindeki zorluklardan bahsettik. Hayatımızı zorlaştıran bazı durumlardan bahsettik. Dürtüselliğin nasıl kavramsallaştırdığından kısmen bahsettik. Bir de romantik ilişkilere bakalım. Hani orada neler oluyor bitiyor. Sahiden o da ilginçtir. Yani özellikle first date deneyimleri, yani ilk buluşmalar, romantik ilişkilerdeki dürtüselliğin herhalde karşımıza çıktığı en önemli anlardan birisiyle tanıştınız. Hani hoşlandığınız birisiyle bir yerde gördünüz, sonra tanıştınız. Tabii bazı böyle dürtüsel kişilerin kendilerine has böyle bir enerjisi, neşesi de olur. Ve bu çoğu zaman onlar için böyle ilgi çekici bir şey olur. Hatta bu çoğu zaman potansiyel flörtleri, potansiyel sevgilileri, partnerleri, neyse artık bu kelimelerden gına geldi. Onlar için de böyle bir şey olur. Heyecan verici bir şey. Böyle kıpır kıpır birisi var karşısında. Ama ilişkinin içerisinde zorluklara neden olabilir. Biraz böyle birkaç buluşma, görüşme geçti. Artık böyle biz neyiz görüşmelerinden bir tanesi karşımızda. İlk belki de ciddi buluşma. Ve bu buluşma öncesinde örneğin hani daha dürtüsellikle ilgili zorluk yaşayan kişi biraz böyle kaygılandı. Kendini sakinleştirmekte zorluk yaşıyor. Öyle hayal edin. Diğer taraf da böyle hani muhtemelen kaygılıdır ama dürtüsel kişi bu kaygıyı ve heyecanı kontrol edemeyebilir ve sohbet sırasında o flört ettiği kişinin sessizliğini örneğin yanlış yorumlayabilir. Aniden onun ilgisini kaybettiğini düşünür. Ve der ki ya sen galiba benden hoşlanmadın. Sen bir ilişki olsun istemiyorsun. Çok hızlı bir şekilde bunları söyler. Karşıdaki kişi der ki ya öyle değil ya ben hani şey değil yani hani ben öyle bir şey düşündüm. Sadece başka bir şey geldi aklıma. Yok yok hani sen öyle. Bu da tipik bir jumping the conclusion, sonucu atlama örneği. Yine bilişsel dürtüselliğe bir örnek. Ya da yani laf olsun diye bir anda bir şey söyler. Der ki ya biz seninle geçen hafta buluşacaktık ya ben işte planı iptal ettim. Çünkü benim arkadaşlarım bana bir şey söyledi. Biz işte onu yaptık. Yani böyle bir anda böyle bir şey söyler. Hani tamam mesela planını iptal ettin ama daha ciddi bir şey olduğu için ya da başka bir şey olduğunu düşündüğü için iptal ettin. Öyle sanıyor işte flört, bey ya da hanımefendi. Ama bu ani çıkışlar böyle bu dürtüsel bazı ifadeler tabii ki o kişide hayal kırıklığı yaratıyor. Ve bu hayal kırıklığı sonrasında ilişkeni böyle henüz yeni yeni filizlenmeye başlayan bu ilişki bir krize giriyor. Ve sonrasında bir takım üzüntü halleri, sonra ilişkiyi tehlikeye atmanın verdiği pişmanlık. Ya belki hoşlandığın biri gerçekten güzel bir gelecek olabilir. Onun için bir yıkım oluyor. Ve bu bir değil, iki değil, üç değil, tekrarlayan bir patern. Yani böyle güzel giden bir şeyi bir anda hani böyle bir ani bir şey söylüyor. Ani bir davranış. Çok hızlı bir şekilde krize soktuğu oluyor bazı dürtüsellikle ilgili zorluk yaşayan insanların. Bu yönü çok ele alınmadı ama ben burada önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Özellikle birileriyle flört ederken bir ilişki yönünde adım atmakla ilgili zorluk yaşayan bazı insanlar var. Yani bir kez görüşüyor, iki defa görüşüyor. Sonra hızlıca soğuyor. Yani karşıdaki insan şöyle bir şey yapmış, böyle dedi. Şundan bahsetti, bana şöyle seslendi. Bazı insanların bu konuda çok hızlıca bazı sonuçlara vardığını gözlemliyorum. Bu insanlar da sahiden zor ilişkiye giriyorlar. Aslında ben orada da bilişsel dürtüsellikle ilgili bir zorluk olduğunu düşünüyorum. Bence bunun farkına varmak lazım. Yani bu sadece birini beğenmek ya da standartlar belirlemekle alakalı değil. İnsanların bize karşı olan tutumlarıyla ilgili sonuçlara nasıl varıyoruz? Hemen mi varıyoruz? Çok keskin sonuçlar mı bunlar? Sahiden bunların üzerinde biraz düşünmek gerekiyor. Dürtüsellik bağlamında da ya da başka bağlamlarda da. Peki ya bu dürtüsellik nasıl ölçülecek, nasıl anlaşılacak? Yani bunun şeyi mi var? Hani böyle kan testi mi var? Keşke öyle bir kan testi olsa. Dürtüsellik enzimi. Efendim sizin dürtüsellik enziminiz 250 çıkmış. Bunun normali 10 ila 20. Ne yazık ki öyle bir test yok. Yani o yüzden hani bu tarz şeylerle ilgili psikologlara ya da psikiyatrlara gitmek gerekiyor. Böyle şaka yapıyorum hani bunu şey için söylemiyorum. Biraz böyle bazen bunun böyle biyolojik indirgemeci taraflarıyla ilgili insanların çok yoğun beklentileri oluyor. Sanki kavram var. O kavram eğer biyolojik olarak gösterilemezse öyle bir şey yokmuş gibi. Ya var ama işte insanlar biliyoruz. Hani böyle insanlar var. Bu konularda zorluk yaşayan insanlar var. Ama her zaman her şeyi görüntülemeyle, kanla gösteremiyoruz. Belki bir gün gösteririz. Muhtemelen bazı potansiyel, muhtemel diyelim markerlarda vardır çalışılan ama henüz netleşmemiştir. Psikiyatride de böyle bir BDNF var. Depresyonla ilgili şeylerden bir tanesi. Hani onun dışında da çok fazla böyle gösterilmiş bir şey yok. O da tartışmalı. Ama çok güzel nöropsikolojik testlerimiz var. Özellikle bunu nöropsikoloji alanında çalışan insanların hani bu konuda geliştirdikleri testler çok kıymetli. Buradan çok fazla materyal de karşımıza çıkıyor. Yani hastanızın durumunu anlamak için çok fazla veri de karşınıza çıkıyor. Örneğin hani bu dürtüsellikle ilgili zorluk yaşayan birisi. Hani anlattım az önce, böyle romantik ilişkisi krize girdi. Mesela bu kişiyi değerlendirsek, go no go görevleri versek, bu yap yapma git gitme. Hani Türkçesi de biraz şey, İngilizcesi güzel, go no go. Ve bu test tabii şöyle, hani iki tane şey ölçüyor. Bir yapmanızı, bir de yapmamanızı. O yüzden aslında dürtüsellikle ilgili şeyler burada önemli. Çünkü yani bir şeye yanıt vermek hani böyle refleks gibi sizin belki dikkatinizi ölçüyor. Ama aynı zamanda bir şeye yanıt vermemek de önemli. Yani orada aklınıza gelecek ama tutacaksınız. O yüzden zor oluyor. Yani belli hedeflere yanıt vereceksiniz. Belli işaretler aldığınızda da bu yanıtı geri çekeceksiniz. Dürtüsellikle ilgili zorluk yaşayan pek çok insan bu görevlerde tepki örüntülerini koordine etmekte zorluk çekiyor ve pek çok hata yapıyor. Bu da dürtüselliklerini ölçmek için kullanılan yöntemlerden, klasik yöntemlerden biri. Go no go. Bir diğer test, hani biraz Türkçesini şey çevirmiş olabilirim. Tanıdık şekilleri eşleştirme testi. Hani bunu bilirsiniz yani, böyle gazetelerde, bulmacalarda falan da çıkardı. Mesela bu testte de böyle dürtüsel kişiler hızlıca tepki verirler ama çoğunlukla da hata yaparlar. Bu da bize çok önemli bir şey söyler. Dürtüsellikle ilgili zorluk yaşayan insanlar doğruluktan daha ziyade hıza önem veriyorlar. Onlar için bir şeyin doğru olmasından daha önemli bir şey varsa bir şeyin hızlı olması. Bu bence çok önemli bir bilgi. Kendinizle de ilgili düşünebilirsiniz bunu. Bir diğer hani şey, bence çok önemli bilgilerden bir tanesi. Bunları burada söylüyorum ama umarım hani buraya kadar sabredip dinlemişsinizdir. Dürtüsellikle ilgili zorluk yaşayan insanlar deneme yanılma yoluyla öğrenmeye daha yatkın. Yine DHB'de de bu olan şeylerden birisi. Yani önden verilen bazı görevler ya da bazı yapılandırılmış talimatlar var. Asla onları dinlemezler, okumazlar. Kendi kendilerine başlarlar bir şeyler yapmaya ve kendi deneyimlerine göre ilerlerler. Onlar için kendi deneyimleri daha önemli. İnsanların yönlendirmelerinden ziyade kendi çizdikleri rotada ilerliyorlar. Bu da tabii ki bir şeye sebep veriyor. Yani birçok şeyi deneme yanılmayla öğrenmeye. Ya aslında daha önce deneyip yanılan insanların oluşturduğu bir yönerge var. Yapılandırılmış bazı talimatlar var. Hayır, yani ben kendi kendime yapacağım, bakmayacağım. Sıkıcı da buluyor bazı insanlar işte bu tarz yönergeleri, şeyleri. Ben kendi kendime yaparım kafasında bir takım şeyler var. Ve hani bu şekilde ilerliyorlar. Şimdi gelelim bir diğer soruya. Çözümü ne? Bir tane kitap yazacağım. Gerçekten bunu da kafaya koydum. Kitabın adı da şu olacak. Çözümü ne? Ne zaman bir tweet atsam, ne zaman bir podcast paylaşsam, ne zaman bir yerde bir şey konuşsam, soru şu: çözümü ne? Bence bu da çok dürtüsel bir soru. Çözümü ne? Çünkü bu kadar kolay olamayabilir bir şeylerin çözümü. Çok hızlıca hani bir şey, abi sıkıntı var sizin sorununuza benziyor, hemen o sihirli soruyu soracağım, çözümü ne? Ya keşke öyle bir hani çözümü ne, çözümü şu diyebileceğim bir şey olsaydı da hayat bu kadar zor olmasaydı. Elbette ümitsizliğe kapılmak gibi bir şeyim yok ama yani bazı şeylerin hani bu kadar böyle arka planında teorik araştırmalar üzerine bazı fikirler sunmaya çalışıyorum. Kendi kendime tabii ki hani. Ama gerçekten çözümü ne sorusu çok yapıcı bir soru da değil bence. Bunu nasıl cevaplayabiliriz? En basitinden yani dürtüsellik kavramını çok iyi bir anlamak. Anlık hareketlerin farkında olmak ve bazı stratejiler geliştirmek. Bunlar çok önemli. Özellikle burada belki işte bilişsel terapiler, yani davranışsal terapiler oldukça önemli. Bunların üzerine çalışmak. Çünkü bu dürtüsellik hem aslında çevredekilerin hem de kendi yaşamımızı da rahatlatacak bir şey. Yani dürtüsellikle ilgili yaşadığımız zorluklar. Biraz daha planlama ve organizasyon becerilerini geliştirmek. Dediğim gibi ya bir şey çok hızlı yapılıyorsa ya bir dur bakalım burada birkaç şey atlamış olabilirim deyip geri gelmek. Günlük yapılacaklar listesi hazırlamak. Zaman yönetimi konusunda oldukça değerli. Hatta bunu bir rutin haline getirebilirsiniz. Pazar akşamından bütün bir haftayı planlarsınız. Her günü yeniden gözden geçirirsiniz. Romantik ilişki İlişkilerle ilgili belki biraz daha açık konuşmak partnerinizle ya da partner adayınızla, daha empatik, daha anlayışlı bir iletişim kurmak, bunlar önemli olabilir. Dürtüsellik biraz böyle bir şeye uzun süre çalışmak ya da bir ödül için biraz sabretmek yerine hızlıca anında tatmin sağlayan kısa ödüllere biraz yaklaşmak, bir şeylerin yani yönergelerini takip etmek yerine deneme yanılmayı hayatının merkezine almak ve bir şekilde bunların da bedelini ödemek ne yazık ki. Oysa aslında hayatta pek çok rehber var. Yani bu rehberlere şöyle bir gözümüzün ucuyla da olsa bakabiliriz. Yani her zaman da bunlar böyle olumsuz, tatsız şeyler değil. O yüzden bir şeyin rehberi varsa, yönergesi varsa, talimatları varsa bakın. Yoksa da kendi yönergelerinizi oluşturun. Deneme yanılmalarınızı materyal haline getirin ve kendinize deyin ki ya bak bunu böyle yapıyorsun ama burada şu hatayı yapıyorsun. Bunu bir daha böyle yap. Ben grup terapisi deneyimimde DHB'li bireylerle çalıştığımda sahiden onların o deneme yanılmalarını birbirlerine aktarmaları çok etkileyiciydi. Yani şöyle oluyor. Birisi diyor ki ben şöyle bir şey yapacağım. Öteki diyor ki ya bak ben onu yaptım. Şöyle bir yanlış yaptım. Bence sen şöyle yap diyor. Diğerlerinin de hakkında yatıyor ve sahiden o deneme yanılmaların tecrübeleri birbirlerine çok güzel aktarılıyor. Çünkü genellikle aynı dertten muzdarip oldukları için belki böyle grupların içerisinde yer almak da size fayda sağlayabilir. Belki bilmiyorum, ben de bu DB grup terapisi ile ilgili aklımda var. Yeni, yani takvimimi ayarlamaya çalışıyorum. Çünkü parça parça olsun istemiyorum. Hep bir şey giriyor oraya. Bazı kongreler, bazı etkinlikler. Onu biraz netleştirebilirsem böyle bir planım var. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.